Ayrım 10.
Sonra çatalı alıyor, acele etmeden çeşit çeşit tabaktan balık, tavşan, keklik eti alıyordu. Bir iki lokma yedikten sonra bardağını yarıya kadar mastika dolduruyordu. Hafif su katıyor, yeniden başlıyordu. Bir iki lokma yemek, bir yudum mastika. Arkasından bir sigara. Renkleri değiştiren akşam güneşini seyrediyor ya da dış dünyayı görmek istercesine sudan dışarı fırlayan balıklara bakıyordu. Yemekler Kaplan Grekos diye çağırdıkları baş yardımcısı Nikolis'in işiydi. Balık için emir veriyordu. Efendi için şu kadar okka balık getir, seçkininden. Öteki şeyleri git bodruma al. Avcıya iki keklik ve iki ada tavşanı istiyorum. Daha git getir. Ada dolu, yediğin ekmek haram senin. Aşçı kadın nasıl yani pişirileceği, ne yemekler yapılacağı hakkında öğütler veriyordu. Ve dikkat et, çünkü ağa efendi yemeğe düşkün biridir. Biraz da acayiptir. Ne kadar yiyor ki efendi, diye karşılık verdi kadın. Kalanını sen bitiriyorsun canavar. Morih dediğimi yap, ve etleri atıştırıyordu. Kadın yine canavar dedi. Canavar, kaplan, cavur, hayırsız na. Ben miyim hayırsız Morih? Pantolonumda ne azgın bir borazan olduğunu bilsen. Yalancı, marifetinle övünmek işin gücün. Ama ben ancak gördüğüme inanırım ve yine... Dur Mori, bir göz atayım. Gelen yoksa göstereyim sana. Kalbini sıkı tut, inme inmesin. Bire Nikoli, daha 37 yaşını bitirmedin. İki defa evlendin ve iki karın da senin yalanlarından bayılıp kaçtılar. Bakalım bu üçüncüsü iri kalçalı ne kadar dayanacak. Ya sonra ne yapacaksın? Papaz sana başka kadın vermez. Sonunda akıllandım. Önce başkalarıyla ateşimi söndürüyorum, sonra da hanımıma gidiyorum. Palavracı, kadınlar senin yalanlarından, palavralarından ölüp bitiyor. Seni bırakıyorlar. İşte ondan kaçıyorlar. O sırada Halime ile Visamit içeri girdiler. Halime, hanımefendi kahve istiyor dedi. Ya efendi? O uyuyor. Kahveyi benim yapmamı söyledi. Yap dedi aşçı kadın sinirle. Madem ki sana diploma vermişler, sen yap. Halime küçük tepsiyi aldı, üzerine biraz kum koydu ve ateşin üzerine sürdü. Kumun üzerine içinde az şeker ve çok kahve bulunan cezveyi koydu. Tepsi kızardı, kum gibi kızdı. Su fokurdamaya başladı. Kahve taşmak üzereyken Halime cezveyi kaldırıyordu. Bunu 30 kere kadar tekrarladı. Ortalık kahve kokuyordu. Kahveyi fincana doldurdu, artanını Nikolis'e ikram etti. Nazla ona... Sen de iç Levent'im. Meraklidiko. Meraklidiko zevkli meraklı. Tekesin bir kere ne de olsa. Nikolas çifte sigara kağıdına tütün koymuş sarıyordu. Sigara parmak gibi kalın olmuştu. Dudağına götürüp yaladı. Güzelsin Mori Halime. Nazlısın. İşin bitince evine git. Kapıyı kilitleme. Bu kahvenin parasını başka bir şeyle öderim sana. Canlı bir şeyle. Halime güldü ama Visamit kızdı. Haydi oradan zevzek. Aklın fikrin hep oranda. Nikolis umursamadan Halime'ye döndü. Bu da gelmek isterse gelsin. Ben kalp kırmam. Bekle sen. Efendi uyanınca şikayet etmezsen bana da Visamit demesinler. İlk defa Anadolu'ya geldiğimde 16 yaşında bir çocuktum. Rahmetli anam bana dedi ki, dinle Mori Nikola. Gideceğin yerde imansız kadınlar vardır. Müslüman kadınlar kastediliyor. İmansız bir kadınla düşer kalkarsan işin biter. Cenneti göremezsin. Cehennemin ateşine düşersin. Zebaniler seni şişler. Unutma Nikoli. Ona beni biliyor musun bire ana diyecektim. Ama demedim. Bizim teke ile camız gibiyim. Taşı sıksam suyunu çıkarırım. Bir ağacı kucaklayıp yerinden sökerim. Ama ona hiçbir şey söylemedim. Sadece üzülme ana, sözlerini unutmam dedim. Koca göbekli aşçı kadın ne de unutmamışsın ya dedi. Rahmetli anam bir Müslüman imansızıyla düşüp kalkacağına evli olsun, bekar olsun, Hristiyan kadınla düş kalk daha iyi. Papaz günahını da çıkarmaz sonra, mahvolursun dedi. Kız, hanımefendinin kahvesi soğuyor. Halime üzerinde kahve ve su bulunan tepsiyi aldı, yarım aya benzeyen memelerini ustaca sallayarak koridorda yürüdü. Bostana bakan öbür kapıdan elinde bir ölü kuş küçük İraklis gürültüyle içeri daldı. Arkasında alaylı adına Kaplan Türk dedikleri Şahit Küratoğlu. Tüfeği omzundaydı. Efendi uyandı mı diye sordu. Onu görmem lazım. Ne lazım Mora Şahit? Ona oğul İraklis Efendi'nin büyük adam olacağını söyleyeceğim. Ba nereden anladın öyle birden? Dinle başkahya. 30 metre kadar ötede kumru bir dalda oturmuş guguk guguk diyordu. İraklis efendi, Şahit Kaplan tüfeğini ver bana, atayım dedi. Çok ağırdır efendim dedim ona. Seni teper yere atar. Tepmez dedi. Ama teper de yaralanırsan efendi babana ne derim ben? Teperse bir tokat da sen at bana. Hiç şikayet etmem dedi. Verdin mi? Ya çocuğun başına bir şey gelseydi o zaman efendi bana senin asmamı emrederdi. Ben de ipi sabunlamadan asardım seni. Ne yapsaydım kaplan cavur? Bu da efendi hem senden büyük. Çorbacımızın ilk oğlu. Verdim tüfeği. Ayaklarını açıp su kudurmasını söyledim. Dipçi omuzuna dayadı, nişan aldı. Gözlerini kapadı, tetiği çekti. Kumru yere düştü. İşte elinde. Ver bana İrakli Efendi, göstereyim. Kuşun başı yoktu. Onun için çorbacımızı uyandıralım da anlatalım diyorum. Memnun olsun. Nikolis gür bıyığı ve sakalı arasından gülümseyerek ağır elini kaldırdı ve çocuğun başını okşamak istedi. Ama ufaklık kızgınlıkla sıçradı. Bir tarafını vurmadın ya İrakli. Omzun acıyor mu? Hayır, hiçbir yerim acımıyor. Yine tüfek atacağım. İnce kemikli, dimdik, kıvrak yaşına göre uzun boylu, kömür gibi kara gözlü, cesur ve sert bakışlı. Gözlerini sana dikti mi şaşırıyordun. Oyunları vahşice ve kaba. İskeleye tırmanıyor ve diklemesine denize atlıyordu. Eğersiz ata binip koşturuyordu. Sık ağaçların arasına dalıyor, dağ yamaçlarına tırmanıyordu. Annesi, korkmuyor musun İrakli diyordu. Korkan ölür. Öyle ama ben korkuyorum. Kendim için değil, senin için korkuyorum. Böyle şeyler yapma, rica ederim. Ve onu kucaklamak için ellerini uzattı. 12 yaşındaki çocuk 2 adım geri atıp kaçındı. Vahşi çocuksun İrakli. Alkiviadis Ağa mağaralara giden toprak yoldan geçmekteydi. Çocuk onun üzerine koşarak ve kumruyu göstererek "Baba!" diye bağırdı. "Kaplan Türk'ün tüfeğiyle ben vurdum bir kere de." Alkiviadis durdu. Elini sürmeden kumruyu gözden geçirdi. "Güzel ama tüfek için daha küçüksün. Duydun mu şahit?" Yakında duran şahit utangaç bir ifadeyle "Çorbacı efendi, ben istemedim ama İraklis efendi emretti. Ne yapabilirdim?" dedi. "Ben istedim, yine patlatacağım. Ne olur bana da bir tüfek al. Ben de erkeğim." Babası onun başını okşadı. Çocuk kımıldamadı. Sadece babasının okşamasına izin veriyordu. "Tüfek oyuncak değildir İrakli." "Ama istiyorum baba, istiyorum." İstiyorum derken emir verir gibiydi. Şahit terbiyeli bir şekilde "Sana söylemek istiyordum çorbacı efendi. Küçük efendi büyük adam olacak. Ya büyük bir ağa ya da meşhur bir kontrabancı." Kontrabancı, kaçakçı, daha çok Anadolu'dan adalara mal kaçıran kişi. O devirde takdir edilen bir meslektir. Olacak. Belki bütün vilayetleri korkutan Haydut Reisi Kerimoğlu'yu da geçecek. Alkiviadis gülümsedi. "Sana altın kaplamalı tüfek ve vilayette işi bulunmayan bir at vereceğim. Ama şimdi değil." "Ne zaman?" "Daha sonra. Diyelim ki 16 yaşına gelince. 16 yaşını bitirince." Ve gülümseyerek yoluna devam etti. Çocuk inatla 14 yaşımda diye bağırdı. Hava sıcaktı. Yerden buram buram sıcaklık çıkıyordu. Yolun solunda bir koruluk vardı. Sağda deniz. Yarı kapalı, ince çakıl taşı diyelim mi 500 metre boyunca bir koyucuk ve çakıl taşlarının üst tarafından birbirine bitişik iki sıra halinde evler vardı. Yazın bunlar burada ılık su banyası yapmak isteyenlere kiralanıyordu. Her evciğin biri batıya denize, diğeri arkada dağ ve ormana bakan iki penceresi vardı. Ve her biri bir başka renge, boyatizmena. Boyatizmena boyalı. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi, beyaz. Bu canlı renklerle insanın gözleri bayram yapıyordu. İnsanın zavallı kalbi ne kadar da küçük şeylerle mutlu oluveriyordu. Alkiviadis kırmızı toprakların üzerinde yavaş yavaş yürüyordu. Sağında bakir deniz, orada safir, burada mavi, daha ötede şarap renginde. Mersin ağaçları, yabani sakız ağaçları, hatmi çiçekleri tatlı tatlı kokuyordu. Mağaranın önüne vardı. Yüksekte aşağı inip ılık suya girmeden önce kadınların soyunup gömleklerini giydikleri birkaç tahta baraka vardı. Erkeklerle kadınların birlikte banyo yapmaları yasaktı. Tahtaların üzerinde Yunanca ve Türkçe banyo saatleri yazılıydı. Yolun başında durup bu saatleri söyleyerek paraları toplayan bekçiye rağmen, Haziran'ın başından Eylül'ün sonuna kadar bütün evler tutulmuş oluyordu. Ve bütün gün Halikarnassos'tan tekneler ve kayıklar dolusu insan geliyordu. Ada canlanıveriyordu. Konuşmalar, gülüşmeler ve seslerle doluyordu. Tabiatı değişiyor, sessizlikten çıkıyordu. Su, adanın dibinden çıkıp denize dökülüyordu. Orada yarım daire biçiminde 1 metre yüksekliğinde bir duvar örülmüş, su ayrılmıştı. Gelen insanlar burada suya girip vakit geçiriyorlardı. Artan su taşarak denize akıyordu. Önünde bol bol ve çeşit çeşit balık ağızlarına ve solungaçlarını açıp kapatarak aptallaşmış bir halde salto atıyorlardı. Belki de su dağlardan balıkların yiyebileceği çeşitli maddeleri sürükleyip getiriyordu. Belki de suyun ılıklığı çekiyordu onları. Balıkların şeffaf suda parıldayan renklerini seyredip mutlu oluyordun. Attığın oltayı balıksız çektiğin olmuyordu. Alkiviadis durdu ve bütün bunları seyretti biraz. Balık tutmasını seviyordu. Avı da seviyordu ve bu işte becerikliydi de. Bakışlarını koltukları kabararak yapımını emrettiği kiliseye çevirdi. Bugünlerde adadan despotu ve arkadaşı Papaz Tamatis'i çağırtacak ve açılış töreni yaptıracaktı. Papaz Tamatis ona sordu. Kirye. Kirye, bey, bay anlamına gelen Kyrios'un hitap şekli. Alkiviadi, kiliseyi nasıl ve ne için Aioris'e adamaya karar verdin? Çünkü ata binen ve canavarları şişleyen bir azizdir. Bana uygun geldi. Çok atın var, iyi süvarisin ama sen hangi canavarları şişliyorsun da ben bilmiyorum. Kadınları bre papa, yoksa sen kadınları küçük canavar mı sandın? Papaz gülümseyerek hakkın var dedi. Bilir misin papa, kadını kim yarattı ve nasıl? Kutsal kitaplarda yazılanlardan biliyorum. Bırak kitaplarını istirahat etsinler. Yahudilerin hayal gücü yoktur. Her şeyi karıştırırlar. Onlar ancak sarraflığı becerirler. Ama diyelim ki bu defa hakları vardı ve insanoğlu topraktan, sudan ve Allah'ın nefesinden yaratıldı. Ama kadını kim yarattı? Allah erkeğin kaburga kemiğinden onu yaratmış. Ama bakıyorum hiçbir kaburgamız eksik değil. Kadında ne varsa bizde de var. Takip ediyor musun Papaz Tamati, dostum? Ediyorum efendim o, meraklandım bile. Demek ki kadını şeytan yarattı. Baş şeytan, kendisinin de kudret sahibi olduğunu Tanrı'ya göstermek için baş kumandanı şeytana 2 bacaklı bir hayvan hazırlamasını emretti. Hem insana benzeyen hem de onun tersi olan bir hayvan, kadın. Şeytan 2 eliyle kuyruğunu avuçladı ve hızlı hızlı oynatmaya başladı. Kuyruğundan şimşekler çakıyordu ve az sonra dışarı beyaz bulanık bir pırıltı fırladı. Bunun üzerine toprak saçtı ve sidiyle ıslattı. 4 defa üzerine tükürdü ve kadın meydana geldi. Melekler şükran duasını okurken şeytan bir fırsatını bulup kadını cennete soktu. Kadın etrafına bakınırken bir ağacın gölgesinde uzanmış yatan erkeği gördü ve onu baştan çıkarttı. Erkek onu görünce ayağa kalktı. 2 defa etrafında dolandı. Eşeklerin yaptığı gibi apış arasına kokladı. Kokudan vahşileşti. Çömelip çığlık attı. Kadının üzerine atılıp onu çimenlere yıktı. İşte o zamandan sonra Papaz Tamati, erkeğin acıları başladı. Onun eteğine takılıp kaldık. Başımız döndü. Kendimize olan saygımızı ve leventliğimizi kaybettik. İsteyerek köle olduk. Kadın ağlayıp sızlasa da daha kuvvetli çıktık. Anladın mı Papaz Tamati? Hem anladım hem anlamadım efendim. Dur more papa, anlamadığın ne? Yok Kirya Alkiviadi, anladım. Koskoca efendisin sen. Gezmiş, okumuş, çok öğrenmiş birisin. Belki haklısın. Ama kadının kendi cehennemi olduğu gibi kendi cenneti de vardır. Öyle de olsa cennet olmasaydı kim koşardı onun peşinden? Ve işin garibi, bu cennetlerden birini tanıdın mı, ötekini de, ötekini de tanımak istiyorsun. Mümkün olsa bütün kadınların cennetlerini. Ben cenneti kastettim. Alkiviadis elini uzatıp papazın omzuna koydu. Ah zavallı mı zavallı Papaz Tamati, sana acıyorum. Çünkü her zaman aynı cennetin içinde gezinip duruyorsun. Senin Papadia'nın, Papadia papaz karısı, cennetinde. Üstelik artık tazeliği de kalmamış. Pek kokusu kaldığını da sanmıyorum. Ve güldü. Dinle. Orada bulunduğumuz aylarda benim adaya gel. Senin için değişiklik olur. Bol bol yer içersin. Pek çok cennetlerle tanışırsın. Ve haberin olsun, sen gelince ben de günah çıkartırım. İşlemiş olduğum günahları silersin ki yenilerini işlemeye hazır olayım. Memnuniyetle, eğer dospot izin verirse. Onu bana bırak, sen sıkılma. Adada Piserimuslu Nikolis'le tanışırsın. Hani o kaplan cavur dedikleri. Duymuşsundur. Duydum. Boğazına düşkün, içkisini de içer. Kadınların eteklerine takılıp kalmaz. Çünkü adama etek dayanmıyor. Ağoğlu ta içten güldü. Papaz Tamatis de koca yağlı göbeğini hoplataraktan güldü. Bu kırmızı yanaklı, koca göbekli, kıvırcık sakallı ve borazan sesli papaz Alkibiades'in hoşuna gidiyordu. Yemeğe, içkiye, keyfine düşkün, şehvetli ve şakacı. Özellikle despotlarla yeğenlerinden, papazlarla komşuları kadınlardan bahsederken hoş fıkralarıyla insanı eğlendiriyordu. Ağoğlu'nun ona söylediği her şeyi yanlış anlamadan kabulleniyordu. Böylece Katerina'nın da ağzına bir güzel kapatırdı. ''Sen istediğin kadar benim için şunu yapıyor, bunu yapıyor.'' de. ''Ama ben Allah'tan korkarım. İşte buyur, papaz getirdim ve ona ikramda bulunuyorum. Senin hakkımda söylediklerinle benim yaptıklarım nasıl bağdaşır? Sana soruyorum.'' Tabii Katerina o zaman şöyle diyebilirdi. ''Getirdiğin papaz da ne papaz ya? Ağaya ve onun peşkeşine tam uygun.'' Karışık kişisel problemleri çözülecek diye memnun bir halde ılık suya girdi. Gözleri açık dibe daldı. Bu su sadece vücuda canlılık vermekle kalmıyor, gözlerin sinirlerini de güçlendiriyordu. Her şeyi daha açık seçik ve renkleri daha canlı görüyordun. 2 hafta sonra kilisenin açılış töreni yapıldı. Açılıştan 2 gün önce yanındaki yeğeni ve diyakozu ile despot ve papaz Tamatis geldiler. Alkibiades onları alıp getirmesi için 6 kürekli kayığını Halikarnassos'a yolladı. Nikolas da karısı Niki ile birlikte geldi. Bugün yarın anneleriyle kardeşleri Mirto ve Aris'i bekliyorlardı. Tabii Yemin'i de ve diğer davetlileri ama Osmanlıları değil, idareci sınıfı kastediliyor. Evler efendi insanlarla, canlı konuşmalar ve gülüşmelerle doldu. Personel, kadınıyla, erkeğiyle, davetlilerin arzularını yerine getirmek için bütün gün koşuşup duruyordu. Balıkçılar balıklarını, avcılar avlarını, çoban besili hayvanlarını getiriyordu. Hayvanlar kesilip yüzülüyor, etleri fırında, şişte pişiriliyordu. Ağlar yiyip içiyor, keyifleniyor, hiç yokken gülüyor, gürültüyle konuşuyor, biberli fıkralar anlatıyor, şarkı söylüyorlardı. Alkibiades ağa kokulu ipek sakalını okşuyor ve güzel kadınları seyredip mutlu oluyordu. Ah diye düşünüyordu. Gerçekten bir paşa olsaydım. Şans meselesi malum. Hristiyan doğdum. Dinimiz Yahudilikle karıştı. Yasağa geldik. O yasak, bu yasak. Ah zavallı Muhammed. Ama Muhammed de içkiyi yasaklıyor. İçini çekti. İnsanlar niçin din isterler? E yalnız halk için olsaydı. Halkın dinlere ihtiyacı var. Despot, kısa boylu, zayıf, sinirli, solgun, biraz da sarı yüzlüydü. Ama çok uyanık bir insandı. Uyanık mı? Belki sadece kurnazdı. Sakalı seyrek, kimi kılları ağarmış. 50'sine varmıştı. Gözlerinin kapakları durmadan oynuyor ve sana bir saniyeden fazla bakmıyordu. Midesinden şikayet ediyordu ama durmadan sigara ve kahve içiyordu. Alkibiades, ''Günde kaç kahve içiyorsunuz muhterem peder?'' diye sordu. 7-8 ama canım sıkılıyorsa 10 taneyi geçiyor. Elinde iri siyah boncuklu bir tesbih vardı ve gürültüyle çekip duruyordu. Uzun kambur burnu bıyığının yarısını örtüyor, sinirli sinirli bir sağa bir sola kıvrılıyordu. Bunun için Kira Katerina hizmetçi kızlara, ''İyi dikkat edin kızlar, despota hizmet ederken burnuna bakıp da sakın gülmeyin, cezalandırırım sizi yoksa.'' demişti. Despot Halki'nin, Halki heybeli ada, Halki'nin büyük okuluysa papaz okulu. Büyük okulundan mezundu ve buradaki makam boş kalınca onu burada despot yapıp başlarından salmışlardı. O zamanlar 30 yaşlarındaydı. Annesi de yanındaydı ve 12 yıl sonra ölmüştü. Birkaç gün sonra da İstanbul'a gitmiş ve yeğenlerini alıp geri dönmüştü. Anula 21 yaşına girmişti. Sarışın, mavi gözlü ve tatlı sesliydi. Sesi Anadolu şarkıları gibi duygulandırıcı, uzun havalıydı. Yuanna kuzgun gibi siyah saçlıydı ve göz bebekleri de karaydı. 23'ünü bitirmişti. Biri uzun havalı konuşması, öbürü kuru sesiyle ve ikisi de kaygısız gülüşmeleriyle ağoğlunun içini gıcıklıyorlardı. Söylesene Mora Papaz Tamati, despot yatınca sarışını ne tarafına, esmeri ne tarafına alıyor, biliyor musun? Öyle şeyler söyleme efendim, günahtır. Despot rahatsız bir insandır, midesinden. Bire bırak bunları, sen sorduğuma cevap ver. Ne bileyim, ben sinirli ve aksi karısıyla, 4 çocuğuyla ve kendi göbeğiyle geçinmeye çalışan fakir bir papazım. Ben herkesi hoş görürüm. Allah da beni hoş görsün diye. Amirlerim hakkında hüküm vermem. Papaz Tamati, ben seninle konuşurken bırak o papazlıklarını ve bana dobra dobra cevap ver. Anladın mı? Sana ne diyeyim ağoğlu, dedi papaz ürkekçe. Söylediğine inanmak bana biraz zor geliyor. Bizim despot yarım lokmalık adamdır. Çok sigara içer ve dediklerine göre çok sigara içen o senin dediğin işe gelmez. ve bunlarla bu oynak anula ve bu ateşlenmiş fişek Yuanna'yla affedersin ama sen bile baş edemezsin. Papaz böyle söyleyip gürültüyle güldü. Öteki de yalancıktan güldü. Ve sen ne dediğini bilmiyorsun kerata papaz demek istercesine başını salladı. Dediklerine göre kısa boylu ve büyük burunlu olanların büyük meziyetleri varmış dedi. Alkibiades ve yeniden gülüştüler. Yanlarından geçen kızlar ve kadınlar Alkibiades'i selamlıyor, eğilip papazın elini öpüyorlardı. Kız ya da kadın güzel, beyaz tenli, etli, uzun boylu. Yani papazın zevkine göre ise papaz öpsün diye elini uzatıyor, başını Alkibiades'e çevirip göz kırpıyor ve darısı başımıza efendiciğim diyordu. Öteki de amin diye cevap veriyordu. Kilisen için sana hediye getirdim Kiri Alkibiades. Ne hediyesi? Hiçbir şey kabul etmem. Kilisemi ben tek başıma süslemek istiyorum. Evine nasıl baktığımı Allah görsün de beni affetsin. Gerçekten günahım varsa belki affederdi. Günah dedin de küçük büyük hepimizin günahı var. Sana bir kitap getirdim. Adriana oradan geçerken kızı odasına gidip masada duran siyah kaplı kalın kitabı getirmesini söyledi. Kız kitabı getirince papaz sol eliyle kitabı alırken sağ eliyle gizlice kızın arkasını okşadı. Kitabı alıp ağoğluna verdi ve gülerek ona alayla, dualarımla ve dindar olasın dedi. Şimdiden mi more? Kaptan Samati kusura bakma. Papaz Samati demek istemiştim. Dindar olması için insanın ikiyüzlü, yalancı ve kötü olması gerekir. İnsanlar görsün diye kiliseye gitmesi, günahlarını itiraf etmesi ve istavroz çıkarması yetiyor. Çünkü insan dindar yapan Allah değildir. Daha çok insanlardır. Bana dip kata dip. Dip kata dip. Türkçe dipten hiç mi hiç, bütünüyle. Bunlardan hiçbiri yakışmaz. Ben papaz Samati bir kadının kıçını tuttum mu açık açık tutarım. Papaz bu sözlerdeki imayı anladı, mırıldandı. Elim şeytan tutup uzattı, kahrolasıca. Ağlo gülümsedi. Zavallı şeytan, din adamlarından ne iftiraları uğruyor, bırak. Altın tabakasını çıkardı, papaza sigara ikram etti. Papaz sesi zarar görmesin diye çok sigara içmediğini söylüyor. Al sesine bir şey olmaz, seçme tütün. Bir kontrabancı arkadaşım getirdi bana. Bu tütünü veriyorum, bana sigara yapıyorlar. Oturup da sigara mı sarılır be kardeşim? Al yak da bana yarenlik et, sesin için korkma. Kusura bakma ama senin sesin Mayıs ayı ile birlikte anırmaya başlayan iki eşeğinkini geçer. İşte öyle, dinle şimdi. Yalnız seninle istediğim gibi konuşabiliyorum. Baban babamın yanında yıllarca çalıştı ve sen de sanıyorum aylarca çalıştın. Yunanca'yı bitirince babanın teknelerinde sünger avcılığına gittim. İki yaz çalıştım. Sonra babam senin babandan rica etti ve beni yazıhaneye aldı. O Atanas şeytanı. Benim okuma yazmam çok iyi ve temizdir. Beni kalın hesap kitaplarının suretini çıkarma işine koydular. Bütün gün oturduğun yerde iki büklüm. Kaç saat? 13-14 saat. Her tarafım uyuşuyor, sırt kemiklerim ağrıyordu. Bildiğin gibi iyi ve kuvvetli sesim vardır. Theolas da ilahi okuyucusuydum ve bütün kilise işlerini sırasıyla biliyordum. Kararımı verdim. İki büklüm katip olmaktansa 2.80 yatan papaz olmak daha iyidir.